Erkan Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrolaya tekrar başlıyoruz. Gönlümüze, gündemimize düşen konulardan yine acaba bugün ne çıkacak diye merakla bekliyoruz Mehmet abi. Ne çıkacak Mehmet abi?
Bilmiyorum, ben de bekliyorum. Siz bir şey çıkaracaksınız demek ki.
Estağfurullah, öyle bir
giriş yaptınız.
Haftanın önemli gündemleri arasında belki en dikkat çekeni, bir harekat başladı.
Evet, Allah hayırlısını etsin.
Amin inşallah. Onun tabii bir duasını belki etmek lazım. Rabbimiz inşallah hayırla neticelendirsin diye. Bu seferki daha bir riskli olabilir mi Mehmet abi?
Olmaz inşallah. Çünkü bunlar biliyorsunuz alelacele olan şeyler değil. Uzun müddettir de bunun hazırlığı vardı. Yani zamanlaması düşünülmüş bir şeydir muhakkak. Bence ötekilerden daha rahat olacaktır inşallah. Çünkü bu sefer aman bunu yapmayın etmeyin diyen sesler de çok yüksek çıkmıyor. Çıkanlar da zaten ne için konuştukları da belli. Bence daha önemlisi oradaki gidilen yerdeki insanların beklentisidir. Yani malum oranın asıl yerli halkı oradan edilip oraya taşıma bir takım şeyler yerleştiriliyor. Fakat asıl halk da böyle bir beklenti içinde. Yerleşenler belki oraya, onlar yerine konanlar tepki gösterebilirler. Onlar da zaman içinde siz geleceğiniz zaman zaten terk ediyorlar. Yani eski düzene yavaş yavaş dönülürse, mesela şunu diyorlar, o bunların işgal ettiği yerlerde YPG'lilerin ezan okunmuyor. Ne zaman ki Türk ordusu gidiyor, ezan tekrar başlıyormuş orada. Hatta Bizim askerlerimiz okuyormuş ilk ezanı da. Yani bu da bir normalleşme görüntüsü oluyor aslında. Yani normal hayata tekrar dönmek gibi. Tabii biz içeride birçok denge var. İçerinin dengesi de karışık. Şimdi bir zaman muhalif olan öteki zaman senle oluyor. Senle olan muhalif oluyor. Kendi içlerinde yani. Hani 72 fırka derler ya. Böyle de bir görüntü var. Sadece o YPG ile alakalı değil. Kendi içlerinde de bir takım şeyler var. Allah hayırlısını eder diye düşünüyoruz. İlk yapılan harekattı. Bundan sonra her bir adım daha da kolay olur. Nereye doğru gidildiği bellidir diye düşünüyorum.
Yani tabii bizim basına yansıyan, ortada konuşulan, bir şekilde herkesin vakıf olduğu bilgilerin dışında bir de diplomasi dili var.
Evet.
Yani diplomasinin de bir unsuru olarak aslında asker orada o diplomatik savaşta, o diplomatik bir böyle birbirine diş göstermede artık bir unsur olarak kullanılıyor.
Tabii.
O noktada biz çok da hani olup bitene okuyamıyor da olabiliriz yani. Bu bir sürecin bu şekilde gelişiyor olması bizim için çok daha farklı, belki bilinmeyen konular anlamına gelebilir. Ama bu bir hani Rus savaşından sonra Rus generalin bir tanesi Osmanlı Paşası'na ya siz nasıl dayandınız diye sormuş. O da bak demiş, parmağımı getir. Dişiyle sıkmaya başlamış parmağını. O da onunkini sıkmaya başlıyor. Böyle bir kopacak noktaya gelince Rus böyle general haykırarak bırakmış acı içerisinde. Türk general demiş ki işte bak paşa, daha doğrusu sen bırakmasaydın ben bırakacaktım. Ya bu bir tür güç mücadelesi Mehmet abi, anladığım
aslında
kadarıyla.
Bu güç mesela şu siyaset, askeri güç siyaseti takip ediyor. Aslında senin oradaki gösterdiğin şey, siyasal olarak güçlendiğinde askeri olarak da müdahil olabiliyorsun. Yoksa askeri olarak müdahil olup siyaseti arkadan gütmüyorsun. Bu bir siyasi güç. Türkiye'nin hakikaten son çeyrek yüzyılda geldiği bir nokta var. Ve dış operasyonlar ancak ondan sonra başladı, dikkat ederseniz. Aslında Özal da girmek istiyordu en başta. Ama orada bence o siyasi güç yoktu sende. Niyet vardı ama en başta güç yoktu. Asker de orada cesaret edemedi. Fakat şimdi o siyasi güç var ve onu tamamlayıcı bir askeri güç de malum zaten biz yani dünyanın birkaç büyük askeri gücünden biriyiz ki bölgenin belki en güçlü unsuruyuz. Orada bir alternatifimiz de yok bu manada yani orada o dengeleri tutacak. Şimdi o hayata geçti ama ne kadar badire atlattık bu hale gelene kadar düşünün.
Tabii tabii. Ya burada tabii siyasi güç asıl olan siyasi güçtür ama son tahlilde yani gücün kendisi aslında belirleyici. Yani siyasi güç dediğimiz hadise de yine askeri güce bir şekilde ama işte ekonomik o, güce. Evet. Yani sadece hani güç dediğimiz şey tabii.
İnsan gücüne.
İstikrar aynen. Belki bazı dengelerin sağlanmış olması. Çünkü hani bu büyük bir diplomatik savaştır diyoruz. Siz bu tür bir operasyon yaparken bir yerlerde bombalar patlıyordu.
Tabii.
Kendi memleketinizde. Ya da bir takım siyasi cinayetler oluyordu eskiden.
Evet.
Karışıyordu ortalık yani. Dolayısıyla bu tür bir güç gösterisine veya güç koymaya fırsatınız dahi olmuyordu.
Evet.
Bu anlamda işte siyaset belki duruma hakim olmasıyla içimize teselli ediyor. Ama bunun burada kalmayacak. Sürekli böyle bir teyakkuz halinde ve barış istiyorsa savaşa sürekli hazır bir teyakkuz haliyle devam edeceğini de görmek lazım.
Yani aslında sen o sınırlarının dışındaki sınırları çok konuştuk. O sınırlar fiktif sınırlar aslında. Yani harita sınırları fakat evet. O gönül sınırları değil. O sınırların en azından harita sınırlarının dışında müdahil olmazsan harita içi sınırların da tehlikeye giriyor. Biz bunu gördük, yaşadık, yaşıyoruz. En önemli şey bence yine yani o 15 Temmuz günü sokağa çıkan tankların, toplarını halka çeviren tankların, meclise çeviren tankların oraya gönderilmesidir o harekatla. Fırat harekatı ile
evet, evet.
Aynı tankların ve aynı topların aslında sana dönmüşlerin tekrar onlara doğru dönmesidir. Burada zaten kırılmıştır iş. Bundan sonrası daha kolaydır. En zoru oydu zaten.
Evet, evet. Mehmet abi diğer taraftan da bir elim kaza oldu. Allah vefat edenlere sabır versin.
Ya.
Mesela ilginçtir orada kısa zamanda çok büyük işler yapacağız diyen bir astronomi bölüm başkanı.
Evet.
Da vefat etti. Konya'da evet. Bilim şenliğine çağrılmış. Oradaki bilim merkezi tarafından. Yani insan aklına tabii bazı şeyler geliyor ama.
Evet daha evvel olduğu için. Yani ben bu kadar komplike bir kazanın. Yani bu, kötü niyetli insanlar hocam. Eğer bir suikast planlasalar bir bilim adamına. Bunu birçok yerde de gerçekleştirebilirler. Yani çok böyle. Komplike bir tren kazası değil de yani bir araba kazası şu bu daha kolay bir iştir. Aslında hep söylerler mesela uluslararası dengeler içinde trafik kazalarında mahir olan yani suikast ama kaza süsü verilmiş suikastler.
İşte şeyde öyle öldürüldü ya muhtemelen.
Birçok kişi.
Dodi ile Prens Diana.
Dodi de öyle ondan sonra bizim Yunanistan'da vefat eden oradaki müftümüz yine bir trafik kazasında. Sonra Susurlu'yu biliyoruz
Adnan
biz.
Adnan Kahveci
birçok
belki
şey.
Esad Hoca Avustralya'da.
Tabii. Onlar ayrı bir uzmanlık alanı diyorlar bu trafik kazaları. Bir de uçak ve helikopter üstüne uzmanlaşanlar var diyorlar. Onlar da ayrı çalışıyor diyorlar. Biliyorsunuz senin bizim arabaların çoğu yurt dışından kontrol edilebiliyor. Mesela siz evet. Başınıza hiç geldi mi bilmiyorum ama bir anahtarı falan kaybetseniz bir şey olsa arabanızı çalıştırabilirler durduğunuz yerden Almanya'dan. Mesela ilk servise gidene kadar arabanı çalıştırabilirler. Yönetebilirler o manada. Uçaklarda da böyle bir sistem varmış.
Ya da sistemi bozup.
Aynen manipüle de edebilirler. Yani bunlar o teknoloji birilerinin elinde. Ve uçak ve araba suikastlarında mahir iki büyük gücün İsrail ve Amerika olduğu söyleniyor yani. Onları müdahil olabildikleri söyleniyor mesela. Tabii biz bunlar hani komplo teorisi falan deniyor ama artık gerçek hayata yansıdıktan sonra komplosu da kalmıyor bu işin.
Evet.
Eşref evet. Bitlis'i hatırlıyoruz ya. Değil mi? Aynı şey üst üste gelen birkaç kazayla birlikte. Uçak, biri araba, biri şu, biri bu yani.
Sonra Isparta'da bir uçak kazası evet. olmuştu. Yine orada bayağı birkaç bilim adamı vefat etti. Ya. Aselsan'ı biliyoruz. Aselsan'da
intiharları.
İntiharlar. Yani niye intihar ediyor gencecik altında. İnsanlar?
Ya ben uzağa gitmeye lüzum yok ki hocam. Yani Özal'a suikast yapıldı ya. Binlerce kişinin, milyonlarca kişinin hatta gözünün önünde.
Evet.
Parti kongresinde.
Hem de çok böyle ilginç bir mesajı da var onun yani.
Evet.
İşte partinin kongresinde.
Partinin
yani.
Kongresinde. Ne oldu? Bir noktadan sonra üstüne gidilemedi. Hatta Özal'ın kendi söyledi yani Korkut Özal'la beraber. Ya bundan sonrasına gidemeyiz dedikleri bir şey. Tam da bundan sonrasına gidildiği için şimdi daha sen güvende hissediyorsun kendini.
Muhsin Yazıcıoğlu.
Aynı işte. Aynı, hepsi yani.
Evet.
Bu tabii bir de bu da hocam bir güç mücadelesi.
İşte bu da güç mücadelesi. Ben onu evet kastediyorum. Aslında bu faili meşhur cinayetlerle ekonomik bir taraftan yaptırımlar, ekonomik yine tetikçiler,
evet.
ekonomik cinayetler, artı bu sınır dışı harekatlar aslında aynı resmin evet. farklı veçeleri. Evet. Dolayısıyla hepsini bir arada değerlendirmek lazım. Yapılan ya da ortaya konan bir bağımsızlık mücadelesi.
Tarih boyunca böyle olmuş.
Hep
olmuştur.
Böyle olmuş. Siz bağımsız olmaya, kendi ayaklarının üzerinde durmaya ve dik durmaya çalıştıkça bu tür manipülasyonlar, bu tür müdahaleler hep olacak yani.
Evet. Yani bunları çok, evet, komplo teorisi vesaire olabilir. Ya komplo teorisinde yapan yapsın. Ama iş bir noktadan sonra da açıklığa kavuşuyor. Bugün mesela 50 sene midir o CIA belgelerinin saklanma şeyi?
Evet.
Bazısını uzatmışlar mesela.
Hmm.
İran'dakileri açıkladılar, Türkiye'dekileri açıklamadılar yani. Onları uzattılar. Niye? Zaten operasyon devam ediyor orada.
Evet.
Onun
evet.
benzerleri yapılıyor mesela. Bundan 40 sene sonra belki de 15 Temmuz'da nelerin olduğu ortaya çıkmış olacak. Şimdi adamlar da saklı bunların
80'de
hepsi.
O mesajı vermişlerdi.
80'de
bizim
evet.
Oğlanlar başardı diye. Bizim, şimdiki bizim oğlanlar başaramadı.
Başaramadı oldu. Ama ilk defa oldu bu dikkat ederseniz.
Evet.
27
evet.
Mayıs'ta neler döndü bilmiyoruz. Aslında o belgeleri açıklamadılar işte. 1960'ın müddeti dolmuş diyorlardı. Onlar açıklanmadı mesela. Ne oldu orada? Ne 50 tane idam verildi? Neden 3 kişi idam edildi? Efendim, değil mi? Yani oradaki mücadele neydi? Yani Türkiye-Rusya yanaşma meselesi vardı. NATO tekrar sorgulanıyordu vesaire. Sonra bizim bütün o şey kadrosu, kurmay kadrosunun bizim bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra değişen dengelerle birlikte oraya eğitime gittiğini biliyoruz. O eğitime gidenlerin 20 şu andan çok daha büyük bir askeri denge bozuluyor 60'tan sonra. Çok büyük sayıda general emekli ediliyor bir anda. Onların yerine de işte belli yerlerde eğitim görenler geliyor bir anda hızla çabucacık yükselerek. Hmm. Ve deniyor ki 28 Şubat'a kadar bu kadro hakimdi. Bu kadro hakimdi. Yani şimdi bunlar da bu 50 senelik serencam içinde belki o hızla gelişen olaylarda onu görmüyorsun ama 40 senelik 50 senelik resmi önüne koyduğunda bir şey ortaya çıkmış oluyor.
Evet, evet. 28 Şubat'ı ortaya çıkartan birçok tabii kurgu olay vardı. Bir
evet.
anket de hiç hep böyle hatırımızdan çıkmaz Mehmet abi. İşte imamatipler bu gidişle, bu büyümeyle devam ederlerse işte şu tarihte şöyle bir efendim Türkiye din devletine dönüşecek şeklinde yapma, boz. Yani tamamen manipülatif bir anket de o dönemde çok
evet.
konuşulmuştu. Yani
evet.
Sisi, Kalkancı ya da diğer evet. Oyunların yanında bir de böyle bir anket konuşuluyordu. Yani bir projeksiyon var. O projeksiyon halbuki tam aynı projeksiyon kendileri için de geçerliymiş. Ta 2023'e kadar komuta kademesi belli,
evet.
kimin başa geleceği belli, Türkiye'yi nasıl bir efendim yere sürükleyecekleri belli. Orada da Allah rahmet eylesin Muhsin Yazıcıoğlu'nun böyle bir generalle ilginç bir muhaveresi olmuş. Sessiz sözsüz sadece mesaj şeklinde
evet.
Türkiye'yi İran yapmayacağız diye bir peçetenin arkasına yazmış, göndermiş. Hı. Güya Muhsin Başkan'a böyle bir şey veriyor yani mesaj veriyor.
Evet.
O da aynı peçetenin altına Suriye'de yapmayacağız diye. Evet. Gerçekten o günden işte siyaset böyle bir şey yani öngörebilmek. Biz Suriye olacaktık Mehmet abi az daha yani 15 Temmuz'da.
Mesele oydu zaten evet. De her zaman burada da söylüyoruz. O Arap Baharı vesaire falan ne oldu? Domino taşın sonuncusu Türkiye'ydi. Türkiye'deki domino taşı ayakta durdu. Şimdi başka bir taraftan hareket başladı. Dikkat edin. Bahar Avrupa'ya sıçradı.
Evet.
Bu bahar Amerika'ya da sıçrayacak. Ve o zaman da biz bahara, kışa, yaza alışkınız. Bizde 4 mevsim yaşanır. Onların haberi yok. Ama onlar da öyle bir duramazlar bahar başlarsa öyle. Bir daha onlar yazı göremezler. Onun için şimdi bu plan büyük bir plan aslında. O plan koyucunun üstünde de büyük bir plan var. Biz biraz da sanki onun yansımalarını görüyoruz gibi. Evet. Aslında onlar İmam Hatip'li meselesi değildi o %60'ı bulacak. Muhafazakar oy oranıydı söyledikleri. Hı hı. Bu böyle giderse denildi. Muhafazakar oylar %50'yi 60'ı geçecek diyorlardı. Hakikaten doğru bir tespitti ve geçti.
Öyle
de.
Oldu da.
Ve mühendislik hesapları, toplumsal mühendislik o akışın karşısında duramadı aslında. Yani evet. Sen onun teşhisi görüyorsun fakat onun suyun yönünü değiştirmek için yaptığın hamleler hiçbiri o suyun yönünü değiştirici hamleler değil. Çünkü o hamleleri yapacak güç sende yok. Yani o bir toplumun şeyi değişebilir mi hocam kolay kolay? Bir takım yani darbe yaptım marbe ne oldu? Neyini değiştireceksin
ya
sen?
Ya bunlar tabii üst yapı müdahaleleri Mehmet abi de bir de alt yapı müdahaleleri de var. Onları da belki konuşmak lazım zaman zaman. İşte diyelim belki mümin olmanın, Müslüman olmanın, Müslüman bir toplum olarak ilelebet devam etmenin en önemli şartlarından bir tanesi Allah Resulü'nün veda haçında ifade ettiği o iki emanete sımsıkı sarılmak meselesi. Evet. Kur'an'la sünnet. Şimdi sünnetin altını oymaya çalışan bir takım efendim teşebbüsler.
Evet.
Bunlar bir taraftan. Aile yapımızı
evet.
Dinamitlemeye çalışan bir takım efendim diziler, programlar, çalışmalar. Sosyal medya üzerinden yapılan bir takım manipülatif hareketler. Dolayısıyla o ruh kökümüzü, bizi biz yapan değerlerimizi de böyle payimal edecek bir hiç durmayan bir
evet.
Çalışma da var yani bir tarafından evet. Baktığınız zaman. Geçenlerde mesela bu bir gazetenin uzun yıllardır Ekin'in adıyla anılan burada ismini telaffuz etmeyelim ödüllerde işte çok ilginç sahneler yaşandı. Çok ilginç enstantaneler yaşandı. Okunması gereken üzerine düşünülmesi gereken bir takım efendim işte 15-16 veya 17 yaşındaki bir kızın bir şeytan figürüyle çıkıp orada işte ağlaması konuşmasında. Ben bugünlere işte kendi çocukluğumu öldürerek geldim. Bir de efendim şimdi artık şöhreti buldum. Buradayım işte. Bundan sonra içimdeki o çocuğu serbest bırakacağım şeklindeki ifadesi bir taraftan. Bir taraftan kadına şiddeti konuşuyoruz. Bu şiddet mevzusunda belki eleştirerek yaklaşan ama 25 dakika, 30 dakika boyunca kadına şiddeti ortaya koyan bir dizinin ödül alması. O ödülün senaristlerinin de yani o ödül alan senaristlerin bir tanesinin mini etekli bir tanesi de başörtülü olması. Ve bakın işte ne güzel Türkiye'nin ileride gelebileceği çok güzel bir dayanışma
sentez.
Örneği. Bir sentez işte bu diye bunun takdim edilmesi. Orada bir takım tabii çok daha farklı hani bizim dinleyicimiz nezih bir dinleyicidir. Bundan belki çok haberi bile yoktur ama ciddi anlamda bizim ruh kökümüzü, manevi dünyamızı, aile yapımızı böyle bozacak bir takım yapılanmalar. Bunun bir takım hukuki boyutları da var Mehmet abi. Yani şimdi en son ortaya konan uygulamalardan bir tanesi İçişleri Bakanlığı'nın direkt bir ihbar hattı. Kadına şiddet, kadın doğrudan arayacak, bildirecek ve erkek hiç sorgusuz, sualsiz alınabilecek. Böyle evet. Aileyle ilgili böyle ciddi bir şey var. Artı 18 yaşından küçük evlenmiş. Öyle olduğu için de erkeklerin hapse girip kadınların mağdur olduğu böyle belki binlerce, on binlerce evet. Örnek var. Şimdi bir tarafından böyle bir şey var hani. Ya çocuk, kadın bunlara yeterince özgürlük alanı verelim. Biz aileyle ilgili konuşmalar da yapıyoruz zaman zaman, seminerlere gidiyoruz veya derslerde bunları öğrencilerimizle tartışıyoruz. Yani kadınla erkeğin birbirine muhtaçiyeti, ihtiyaç duyması olmazsa aileyi ne tutacak Mehmet abi? Çimento nedir?
Aslında tam da burada ölçüler önemli. Hep burada bahsettiğimiz şeyler, ölçüler. Hangi ölçülere göre hareket edeceğiz? Sen eğer anlık değişebilen veya yıllık değişebilen veya 50 yılda bir veya 100 yılda bir değişebilen ölçülerle mi hareket edeceksin? Yoksa fıtratına dair konmuş ölçülerle mi hareket edeceksin? Budur. Yoksa bugün bir moda olur, başka gün başka bir moda olur. Hadise nedir? Bence çocuk, mesela çocukluk yaşı nedir? Evlilik yaşı nedir? Bunu belirleyen nedir? Her yerde aynı mıdır? Dünyanın her bir köşesinde aynı mıdır? Şehirde aynı mıdır? Kırsalda aynı mıdır? Eğitimli de aynı mıdır? Eğitimsiz de aynı mıdır? Bunları bence göz önüne bulundurmak lazım. Aslında biz bir toptancı yaklaşıma doğru gidiyoruz. Ölçü dediğimiz şey de şudur. Mesela nikahı mı konuşuyorsunuz? Kadın erkek birlikteliğini mi konuşuyorsunuz? Şimdi bu da bir ayrım, değil mi? Nikah nedir o manada? Aslında nikah bu kadın erkek birlikteliğini resmiyete döken ve bir şeye, kurallara akit, bağlayan akit bir şeydi.
Bağlamında, evet.
Sen şimdi nikah kaldırıyorsun ama ilişkiye devam diyorsun mesela. Ya ben öyle bakmıyorum. Değil mi? Yani diyorsun ki sen, ya bunlar istedikleri gibi yaşayabilirler ama nikah yasak.
Evet.
Müdahil olabiliyor musun peki sen? 16 yaşında ve bir kızın bir adamla yaşıyorsa nikah kıydı mı, nikah kıyamazsın diye müdahil oluyorsun. Öteki türlü müdahil olsan ne karışıyorsun, özel hayat denecek.
Evet, öyle deniyor.
Yani şimdi burada bir kafa karışıklığı çok, devam abi, ediyor. Ölçü karışıklığı
onu,
devam ediyor.
Hakikaten onu biz bir birazcık konuşalım. Bir ara verelim ama ondan sonra inşallah. Hayrola birazdan devam edecek efendim. Hayrola tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar 19'da kalbimizin frekansı Erkam Radyo'da, tekrarı çarşamba olmak üzere sizlerle birlikteyiz efendim. Birinci bölümde biraz böyle bir gündem seçkisi yaptık. Oradan buradan konuştuk ettik. Sonra geldik kadının durumu, aile, eşler, muhtaçlık, evlilik, bu tür konularla ilgili biraz haddimiz olmayarak Mehmet abi.
Evet.
Ya fıkıhçı değiliz, işin fıkhi boyutunu konuşamayız. Efendim, sosyolog değiliz, işin toplumsal boyutunu konuşamayız. Ama aile sahibiyiz.
Evet.
İşin tam da nirengi noktasını, püf noktasını konuşabiliriz. Yani hepimizin çoluğu var, çocuğu var, ailemiz var. Toplumu görüyoruz. Nereye gidişat, oraya onu görüyoruz. Dolayısıyla konuşmak hakkımızdır. Hastalığı konuşuruz, var. Hakkımızı söke söke alırız Mehmet abi.
Biz de iyi söylediniz.
Şimdi bu hakkımızı söke söke alırız meselesi. Evet. Tam da hanımlar için şu anda bir motto. Herkes bunu bu şekilde söylüyor. Ekonomik özgürlüklerini kazanıyorlar.
Evet.
Meslek sahibi oluyorlar. Erkekler ne yapıyorsa aynısını yapmak gibi bir zaten önlerinde ufuk var.
Evet.
Ufuk dertleri yok yani. Onlar ne yapıyorlar? Onu yapıyorlar. Bu şekilde böyle bir önleri açılmış durumda.
Yani şöyle, biz aynı zamanda da işletmeciyiz hocam. Eğer bir şey söyleyeceksen, biz hadisenin bilanço tarafına bakıyoruz. Artısına, eksisine
bakıyoruz.
Belki hüküm vermiyoruz. O söylediğiniz gibi hukukçuların ve fıkıhçıların işi. Ama artıyı eksiği konuşmakta da bir beis yok.
İşin maliyet tarafını, değil mi?
Evet, maliyet tarafını, kar tarafını, kazanç tarafını, kayıp tarafını konuşabiliriz. Şimdi hadiseye böyle baktığımızda tabii bir takım şeyleri genellemek. Yani hep bahsettiğimiz bir şeydir ya. Yani sen şimdi varoşlardaki, gecekondulardaki şiddetten bahsediyorsun. Al aynı şiddet sosyetenin içinde de var. Bundan bahsetmiyorsun, değil mi? Niye? Bu şiddeti yapan zaten o gazetenin, derginin, bilmem nenin sahibi ise bu açığa çıkmıyor. Ama oradaki şey gözünün önüne sokuluveriyor. O manada. Şeylerdeki mobbingi konuşamıyorsun. O büyük plazalardaki mobbingi konuşamıyorsun. O büyük patronların, CEO'ların, CFO'ların yaptığı mobbingleri konuşamıyorsun ama orada bir basit bir şeyde hemen gündeme getirebiliyorsun.
Evet.
Bunlar şimdi aynı noktada değilsin aslında. Aynı enstrümanı kullanamıyorsun. Ama bu hadise insanın olduğu her yerde yaşanıyor. Sen bir taraftan diyorsun ki işte çok evliliği konuşuyorsun. Çok eşliliği konuşuyorsun, affedersin. Evlilik de değil bu. Öteki tarafta çok eşli adam diye. Senede 3-4 eş değiştiriyor. Bunu konuşmuyorsun mesela. Bu ne periz o zaman? Bu ne lahana turşusu diyesi geliyor insanın, değil mi?
Yani işte
yine
orada,
burada evet. Ölçüler meydana
evet,
çıkıyor.
Evet,
kardeşim
evet.
Ben zina zinadır. Benim bir zina ölçüm var. Bunu ben koymadım. Bu ölçüye uyan her şey zinadır kardeşim. Ama sen ya şöyle olursa iyi zinadır, böyle olursa kötü zinadır diye bir ayrımın varsa aynı bizim şeyde ihtilallerde, değil mi? Adam müdahale ediyor.
Evet. İhtilalin iyisi kötüsü olmaz.
İhtilalin iyisi neymiş? 27 Mayıs iyiymiş, 12 Mart kötüymüş, 12 Eylül kötüymüş, 28 Şubat iyiymiş. Böyle bir şey olur mu? Hepsine karşı çıkacaksın. Efendim sen adamı devirmeye çalışıyorsun. Şu bir özgürlük mücadelesi. İşte Gezi Parkı iyidir, 15 Temmuz kötüdür. Hepsi kötüdür kardeşim. Sen seçilmiş bir adamı devirmeye çalışıyorsan
evet.
Hepsine karşı çıkacaksın. Bizde bu tip suni ayrımcılıklar var yani. Bu ayrımcılıklar da bizi ideolojik bakışla bir tarafa doğru sürüklüyor. Ben 31 Mart'ı da eleştiriyorum. 27 Mayıs'ı da eleştiriyorum. 12 Eylül'ü, 12 Mart, 28 Şubat'ı da, 27 Nisan'ı da, 15 Temmuz'u da eleştiriyorum.
Mehmet abi sen şimdi bayanlarla hanımlarla ilgili mevzudan böyle ihtilallere nasıl atladın abi ya?
İşte ihtilal meselesi burada zaten.
Metaforla mı konuşuyorsun?
Hayır, ihtilal ve ihtilat birbiriyle benzer kavramlar.
Şimdi burada yalnız... Kaçak güreştiğini düşünüyorum abi ben senin ya.
Nasıl?
Biraz metaforlarla konuşma ya. Biraz doğrudan meseleye
ya
gir yani.
Metaforlar...
Şimdi şunu mu demek istiyorsun? Yani ihtilalin iyisi kötüsü olmazsa...
Evet.
Bu tür birlikteliklerin de iyisi kötüsü olmaz kardeşim. Zengin yapıyorsa da bunu konuşmak
doğru.
Lazım. Değil mi? Konuşmak
doğru.
Lazım iken konuşmamak lazım. Bize düşmez de.
Evet.
Ya bu o da yapıyorsa kötüdür.
Evet.
Gariban da yapıyorsa kötüdür.
Kötüdür. Ya kötü neye göre kötüdür?
Allah'a göre kötüdür.
Mesela o iyi nasıl iyidir, kötü nasıl kötüdür? Tamam mı? Bizim bir ölçümüz var. Bu ölçüyü biz koymuyoruz. Bu ölçüye iman ediyoruz. Birileri diyor ki ben kardeşim iman etmemişim. Bu ölçüleri bana niye dayatıyorsun? Ben de diyorum ki benim iman ettiğim ölçüleri sen neden aksini bana dayatıyorsun bu sefer? Ortak yaşayacaksak da gel bu zaman.
Evet,
anladın
evet.
mı? Sen de benim ölçülerime karışma o zaman.
Evet.
Nasıl olacak bu? Yani bu kavga sürmüyor mu aslında Türkiye'de 200 senedir?
Aynen.
Yani bunun kavgasını veriyoruz biz. Sana göre...
Yani insanlar kendi heva ve heveslerine göre mi yaşayacaklar?
Yani.
Yoksa Allah'ın indirdiklerine göre mi yaşayacaklar?
Sen istediğin kılıfı giydir buna. İstersen çağdaşlık de, istersen şuculuk, buculuk de. Benim de bir takım kavram... Sizin tam da dediniz aslında deminki hikayede. Yani benim aslında değerlerimin tartışmaya açılması da... Ya bunlara buradan yürüyemeyeceğiz... En azından biz bunların değişmez 3 tane şeyi vardı. Birini ikincisini ellerinden alalım da üçüncü de kendi içinde savunmasız kalsın. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Kur'an, hadis ve kıyas var değil mi bizim elimizde ölçü
evet,
olarak?
Evet.
Yani kıyası bir tarafa koydunuz. Sünneti
hadisi...
de bir tarafa koymaya çalışıyorsunuz. Evet. Kur'an elimizde kalırsa onunla da baş başa oluruz. Nefsimize göre... Biz hüküm verebiliriz noktasına doğru. Biz bu oyunu da biliyoruz. Yani.
Ya orada da şimdi hadisle ilgili uğraşanlar var. Bir de Kur'an boyutuna sıçrayıp Mehmet abi. Mesela şöyle şeyler söyleyenler var. Yani bu Kur'an-ı Kerim diyor. Allah Resulü'nün, Hazreti Peygamber'in kalbine indirilmiş bir manadır.
Evet.
Lafızlar Hazreti Peygamber'e aittir.
Evet.
Dolayısıyla mesela savaşla ilgili, Yahudilerle ilgili veya işte bir takım tarihsel tırnak içerisindeki vakalarla ilgili Resulullah'ın ifade ettiği o ifadeler, lafızlar şahsidir, indidir.
Yani.
Kendisine ait bir dünyayı ifade etmektedir.
Ama bu...
Ve bu insan da okuma yazma bilmeyen, işte kendisi belki o Medine'nin, Mekke'nin o civardaki bir efendim ticari hayatla sınırlı bir hayat olan bir taciri
evet.
tırnak içerisinde böyle kısıtlı değerlendirmelerden ibarettir. Tarih üstü bir okumaya meslek teşkil edemez diyorlar.
Ama buraya nereden geldi hocam bak. Bir laf vardır. Adamın dudağını büzüşünden Ömer diyeceği belliydi derler.
Hmm.
Bu adamların zaten hadiste bu noktada, hadis meselesinde yaklaşımından Kur'an'a doğru gidecekleri belliydi. O zaman da diyorlardı ki ya Kur'an bizi bağlar, hadis bizi bağlamaz. Bak kaynağına gelelim o zaman. Niye bağlamaz hadis seni? Ya işte o peygamberin söylediği bir şeydir. Peki ayet nedir? Yani ikisi de aynı ağızdan çıktı.
Evet.
Cebrail aleyhisselam başka birine gelip de ayrı bir ayet mi yazdırdı? Birine Efendimizin gönlünden dudaklarına döküldü, yazıldı. Hadiste bizzat Efendimizin dudaklarından döküldü. Ya şimdi sen Efendimiz'e karşı bir güvensizliğin varsa, hüküm koyamayacak diyorsan, ayet dediğine de tartışırsın o zaman.
Evet,
zaten hangisi ayet, hangisi hadis?
Zaten onu
Efendimiz şöyle, diyor ki bu ayettir. Hatta soruyorlar. Efendim bu ayettir diyor. Bunu da ben söyledim diyor.
Evet.
Şimdi sen ayet güvensizse, güvenmiyorsan ayet dediğine nasıl güveneceksin?
Yok işte orada şey
oradan
var.
Oradan da ayete sıçradı, evet, şimdi.
Aynen.
İşte.
Şimdi hadisi bir şekilde bu şekilde güvenilmez kılınca sonra Kur'an'la baş başa kalıyor.
Kur'an'la baş başa
kalınca da bu sefer bu tür mülahazalar başlamış olacak şimdi.
Hocam önce ilk bunun bir adımı var. Önce kendini alimlerden çözersin. Bu işi bilen insanlardan. Aslında bu işin ilmini yapmış insanlardan. Veya hadiseyi cehalete boğarsın ki bu ilmi de kötülersin. Bu ilmi sahibi insan kalmasın ortada. Yani ayetle uğraşan, hadisle uğraşan bunu bir ilim gibi topluma sunabilecek insanları önce itibarsızlaştırırsın. Ondan sonra mezhebi ortadan kaldırırsın. O da önemli bir enstrümandır. Ondan sonra hadisi ortadan kaldırırsın. Ondan sonra da en son Kur'an'la baş başa kalır. Nefsine göre hükmedersin.
Evet.
En son netice Kur'an'ı da şey kabul etmektir. Bağlamaz kabul etmektir. İnsanlığın bir aklı var dersin. İnsanlık aklı bir yere gelmiştir. İnsan kendine hüküm verir dersin. O zaman nefsinle de baş başa
zaten
kalırsın.
Onu da diyorlar
ya. Hadise başa döner. Secde edeceğim mi, etmeyeceğim mi?
Şimdi Kur'an'da ayetler var. 6666'ına ayet. En büyük ayette insan aklı diyorlar.
Evet.
Yani insan aklı dolayısıyla ortaya koyduğu bir...
İnsan aklına uymuyorsa geçerli değildir.
Evet, yani daha doğrusu en büyük ayet, yaşayan ayet, toplumsal doğru, ortak doğru, ortak iyi, ortak güzel, bunun bir kıstası olacak yani.
Evet.
Bakacağız ayeti, buna vuracağız. Sonra diyeceğiz ki o zaman efendim şey değil. Arada böyle bir tenakuz varsa bunu reddedeceğiz.
Evet. Evet. Bu da önemli. Yani o süreç önemli. O sürecin bir yerinden koptuğu zaman iş, ilahiden çıktığı zaman nerede tutacağım belli olmaz.
Evet.
Hangi? Yani insan aklı mı? Genel kanaat mi? Sizin ortaya koyduğunuz sistemler, 100 sene evvel konuştuğun bir laf, bugün inkar ediyorsun, al. Ben neye göre 100 sene sonra ne olacağını nereden biliyorum? 20 sene sonra ne olacağını nereden biliyorum?
Bu noktada abi hakikaten bir hani ilim karşıtı yapmak gibi olmasın ama hali biraz öne çıkartmak gerekiyor gibi geliyor bana. Yani yaşıyor musun kardeşim sen? Sen namazını kılıyor musun? Orucunu tutuyor musun? Senin ifade ettiklerinle bir hayat tarzı olarak bu dini sen benimsemiş bir insan mısın?
Evet.
Bu biz birlikteliği ki Kur'an sünnet birlikteliği de böyle bir şeydir hattı zatında Mehmet abi. Yani Kur'an'ın bir böyle metin olarak ortaya konması, bir bilgi kaynağı olarak, hal olarak bunun yansıması ise Allah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di yani. Kur'an'ı hani nasıl da ahlakı diye soranlara Hazreti Ayşe annemiz ne diyordu? Siz Kur'an okumuyor musunuz?
Evet.
Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı. Yani Kur'an'ın bir efendim hal olarak, bir hayat tarzı olarak böyle canlı kanlı insanlarda nasıl bir efendim davranış bütünlüğü ortaya koyabileceğine dair üsve-i hasene en güzel örnek Hazreti Peygamber'di. Dolayısıyla bir alim profilinin de ben bugün Kur'an'la ilgili konuşan ya da bir şekilde böyle o konuda mülahazalar yapıp bize yeni yeni yollar açan, yeni yeni efendim düşünme yolları gösteren insanların da bu amel eylem bütün düşünce eylem bütünlüğünü ya da ilim amel bütünlüğünü sağlayıp sağlamadıklarını bizim tahkik etmemiz gerekir diye doğrusu düşünüyorum.
Ya bir de
haline yansımayan ilmin onu tam tersi saptırabileceğinden korkarız.
Hocam şimdi bakıyorsun, giriyorsun. Bu biraz bir kalibre meselesi değil mi? Yani bir bakıyor insanlar bugün bin sene evvel yazılmış kitaplardan hala istifade ediyorlar. Hala onlar yeni, terü taze ve bin sene daha geçse bir şeyler söyleyecek bir halde. Ama dün konuşan bir adam bir kitap çıkarıyor. Bir tefsir yazıyor. 5 sene sonra bu tefsir kendisi inkar ediyor yani. Yani böyle bir yaklaşımla bugün böyle diyor, yarın başka bir şey söylüyor. Ya bir de düşün yani, işte İmam Gazali'yi düşün, Mevlana'yı Hazretlerini düşün. O eser vermiş insanları düşün. Bir şekilde bugün o gün o meseleleri çözmüşler. Bugüne de taalluk ediyor zaten. Sen hala onun çözdüğü, 1000 sene evvel çözdüğü meselede boğulan insanlar var.
Yok mesele, yani çözmüşler derken şöyle Mehmet abi. Belki ben onu şöyle anlamak daha doğrudur diye düşünüyorum. Yani zaman üstü, mekan üstü ve insan üstü olanın farkına varmışlar.
Evet, evet.
Mesaj bu zaten yani. Evet. Orada neyi tutmak gerekiyor, neyi nehyetmek gerekiyor, evet, neye yapışıp neden uzak durmak gerektiği, evet, noktasındaki esas o künhü, yani püf noktasını sezmişler, evet, onu söylemişler. Onu söyledikleri için de çağlar üstü kalmayı başarmışlar. Bugün de biz okuyup istifade ediyoruz.
Evet.
Yani neye yoğunlaşılması gerektiği noktasında bir efendim, burada yalnız yöntem çok mühim. Sadece konuyu tespit etmek mühim değil. Konuyu tespit ederken ona bir hal olarak da, yani kendi istifade ettiği bir şeyi sunmuş bize.
Evet.
Kendin istifade edip de sana hayat kaynağı olmayan bir şeyi,
evet,
bana bu işte hayat kaynağıdır diye sunamazsın kardeşim. Doğru. Orada bir bütünlüğün yok işte senin yani.
Doğru. Hayatın yaşadığın bir şey bu.
Seni kurtarmayan bir şey beni de kurtaramaz.
Yaşanan yani bir şey bu. Yaşanılacak,
evet,
bir şey.
Evet, yaşanılacak bir şey.
Evet.
Zevk edilecek bir şey. Hal olarak yansıyacak bir şey. Sözünde, sesinde, konuşmanda, evet, amelinde, attığın adımda.
Doğru.
Ve o ihsan boyutu işte, Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak meselesi, başka güzelliklere, evet, vesile olacak. Evet. Dokunduğun insanda gönlünü yeşertecek. Başka hayvana, bitkiye, toprağa, suya yani faydası hocam, olacak
zaten
yani.
Zaten senin gördüğün anda o da ölçüler değil mi? Yani hadi eserler, kitaplar falan bir yere kadar. Gördüğün anda adam sana Allah'ı hatırlatıyor mu?
Aminle. Evet.
Senin ruhuna bir mesaj veriyor mu? Bir manevi elektrik alıyor musun?
Bu önemli. Çok önemli.
O adamı ya adamı diyorsun, ben bir an evvel buradan ayrılayım bu adamın karşısında. Adam ama sana şeyi anlatıyor, dini anlatıyor. Ya böyle bir ne olacak ki yani?
Abi o hakikaten çok önemli bir nokta ya. Yani fiil ve düşünce bütünlüğü. Çöplükte yetişen diyor, gülden sakınınız diyor. Hı. Böyle bir hadis biliyorum, hı, hatırlıyorum. Yani çok muhteşem sözler söylüyor.
Evet.
Oo işte. Ya o da mucizeyi peygamberdir yani, size diyor, arkasına yaslanıp diyor bize ya, Kur'an yeter diyen ya adam. Onu tasvir etmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla belki gençlere de, belki efendim bizi dinleyen bütün herkese de, böyle bu noktada kafası karışık olanlara şunu söylemek lazım. Bu arkadaşımız en ufak, en basitinden ya, anlattığı bu Kur'ani hakikatler, bu efendim büyük gerçekler, büyük efendim büyük sözlerle kendi şahsi hayatında, hı, bir efendim arınma, bir temizlenme, bir efendim istifade yaşamış mı?
Doğru.
Yani o söz kendisine faydası olmuş mu? Kendisine faydası olmayan sözü bir başkasına iletmesinin
aslında
hiçbir manası yok.
Onun da ölçüsü değil mi? Yani komşuluk yaptın mı, seyahat yaptın mı, alışveriş yaptın mı? Bu aslında niye önümüze konuyor? İnsanın düşebileceği vartalardan birini yaşadı, mı bu? Oradan geçtiyse ona iyi de.
O kadar.
Geçmediyse senin onun bir takım şeyleri söylemesi vesaire falan bağlamıyor yani.
Evet, evet.
Bu ölçülerini koymak lazım. Bizim bir arkadaş vardı, işte saç çıkaracak diye bir doktor tavsiye etmişler. Bir gittim abi diyor, doktorun kendi kel diyor. dedim çıktım oradan diyor, bunu bana ne faydası
çok
olacak?
Çok güzel ya. Çok hani Hazreti Ömer'e de geliyor adam, bir tanesini anlatıyorlar, övüyorlar bayağı da. Diyorlar ki işte böyle böyle bir insandır, şöyle iyi bir yere getirilebilir. Ya bundan diyor alışveriş yaptınız mı? Yok. Komşuluk yaptınız mı? Yok. Seyahat yaptınız mı? Yok. Siz herhalde bunu diyor camide sadece böyle, evet, Kur'an okunurken böyle başını sallarken ya da böyle bir vecd halinde gördünüz. Evet. Doğru mu? Doğru. Yani bunları yapmadan. Evet. Ya muameledir abi din. Din, evet, muameledir.
Din muameledir. Gerçekten, din ahlaktır.
Din ahlaktır. Ve Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş. Evet. Güzel ikili ilişkilerde. O noktada da fedakarlık, başkaları için yaşama, evet, aşkınlık, diğer gamlık, başkasının derdiyle dertlenebilmek. Bunlar işte belki Hazreti Peygamber'in o hani bize hal olarak yansıttığı güzel, evet, ahlakın en önemli numuneleri olduğu için fil dişi kulelerinden oturup ahkam kesip din böyle olmalı, şöyle olmalı diye efendim laf paralayanlardan sakınmak icap ediyor.
Doğru.
Yani kim ne kadar fedakarlık yapıyor, kim ne kadar garibe, gurebaya, mazluma, zuafaya, fakirlere, mazlumlara yetişmeye çalışıyor. Onlarla belki. Hani diyor ya Hazreti Musa'ya, Musa Aleyhisselam'a, Hazreti Allah seni nerede arayayım ya Rabbi? Beni diyor kalbi kırıkların yanında ara. Yani eğer bir din kaygınız varsa, hakikat kaygınız varsa nerede onun aranacağı çok net ve açık belli yani.
Bir de hocam şimdi mesaj böyle bu şeyden sonra çıktı. Sanayi devriminden sonra çıktı insanları sınıflama meselesi. Bizde böyle bir sınıf yoktur aslında. Yani baktığında insan en şerefli mahluktur. Tek bir sınıf budur yani. İnsandır ya. Hatta bunu daha öteye götürüp yaratılan her şey. Yani canlı, cansız, bitki, hayvan bile muamele ederken.
Evet.
Değil mi? Onları bile sırf yaratıldığından ötürü bir saygı duyulucu bir unsur olarak biz kabul etmişiz. Ki insan bunun en şereflisidir. Peki tam da burada bunların ölçüleri ne olacak? Biz o muameleyi yaparken. Yani adam bize sınıfı, işçi sınıfı, memur sınıfı, bürokrat sınıfı, asker sınıfı, hakim sınıfı. Ya bu insanlık bağlamında bu sınıflar beni bağlamıyor ki. Hepsi insandır bunların. O manada yaklaşırken. Ben böyle bir sınıf ayrımı yapmıyorum. Yani adam zenginler için böyle, fakirler için böyle, entelektüeller için böyle, çoban için böyle, profesör için böyle. Böyle bir ayrım var mı dinde? Yani onun namazı, onun ibadeti, onun zekatının oranı fark ediyor mu?
Evet, musallada hepimizi aynı yere koyuyorlar. Arkamızdan herkes aynı safı tutuyor. Yani camide beraberiz.
Ya öldükten sonra da, ölmeden evvel de yani aynı secdeye eğiliyorsun işte yani. Evet. Sen orada eşitleniyorsun.
Orada da belki bir ayrım olacaksa, hani o büyük hak dostunun ifade ettiği gibi, Allah'a vasıl olanlar.
Ya olamayanlar.
Bir de Allah'a vasıl yani olamayanlar. Bu kadar yani. Yani.
Bu ayrım kendi içinde zaten.
Evet
yani.
Evet. Evet.
Yani o en baştan beri var yani. O şeytanla meleğin ayrımı zaten yani.
Evet evet evet. Ve o kavga sürüyor aslında.
Evet, abi. O yani kavga sürüyor.
Da herkes dönüp böyle kendi yaptıklarıyla, düşündükleriyle, konuştuklarıyla hangi tarafa su taşıdığını, hani kargayla güvercinin hikayesi anlatılır ya, Hazreti İbrahim'in yakılması esnasında, ateşe atılması esnasında biri bir dal parçasıyla uçuyor. Diyorlar ki ne bu? İşte ateş atmaya gidiyorum. Yahu bu bir faydası olmaz. Yerimiz belli olsun.
Evet.
Güvercin de su taşıyor, o da yerimiz belli olsun. Şimdi bizim de gerçekten konuşmalarımız, sözlerimiz, zaman zaman imalarımız, zaman zaman onaylarımız, kalbi onaylarımızla hangi tarafa su veya çalı taşıdığımız muhtemelen bizi bağlayacak olan bir şeydir. Evet. O yüzden herkes imtihana dikkat etmeli yani. Allah hepimize o noktada feraset nasip eylesin. Mehmet abicim, sizin sohbete doyum olmaz.
Evet.
Daha da söyleyecekleriniz var ama. Yani bize ayrılan sürede dolmak üzere.
Süre doluyor.
Son o zaman sözünüzü alalım Mehmet abi.
Son
söz aslında.
Son sözümüz inşallah bizi imanla gidebilmeyi gösteren o söz olsun yani.
İnşallah.
İnşallah. Son sözümüz hep bizim La ilahe illallah'tır yani.
Allah, evet. Allah razı olsun.
Hayır, ben dikkat, siz bu biraz felsefeye falan girince, böyle derin meselelere girince.
Ne haddimiz Mehmet abi? Yok canım.
Ya kendi içimizde buranın da bir felsefesi var hocam. Yani felsefe deyince illa böyle çok derin olacak manası yok yani.
İlla Yunan olacak diye
bir
şey yok.
Evet, ya yani mitolojiye gireceğiz diye bir şey yok. Son söz deyince bizim aklımıza hep o geliyor yani. Hep o son anda. Ama o son sözü de söyleten bütün hayatın boyunca söylediği sözlerdir yani.
Son yani bardağı taşıran damladır o yani.
Diğer damlalara göre bir ayrıcalığı yoktur aslında.
Evet evet. Onun bileşkesi, bir ortalaması inşallah. Allah o noktada her damlamızı, her saniyemizi, her vaktimizi, dakikamızı böyle güzel geçirmeyi nasip eylesin.
İnşallah.
Hani diyor ya, o zaman hitamuhu misk olsun abi, öyle bitirelim. Şan-ı Akşibend Hazretleri'ne efendim diyorlar, nasıl yaşayalım? Son halinizde nasıl olmak istiyorsanız öyle yaşayın buyuruyor. Biz de inşallah son sözümüzü de öyle söyleyelim Mehmet abi. Hep böyle o teyakkuz hali, o hep kurbiyet, o maiyet. İnşallah.
Unutmamak, devamlı hatırlamak manasında yani. Evet, hiç evet. Unutmamak manasında.
Bir tabiat asliye haline gelsin inşallah.
Aslında bu da bir mücadeledir. Unutmamak bir mücadele gerektirir.
Evet.
Değil mi yani?
Diğer türlü tabii. Her şey entropiye gidiyor.
Evet,
yani sistem
tabii.
Yaklaşımdan biliyoruz ya. Her şey yok oluşa gidiyor.
Evet.
Dolayısıyla dik durmak için sürekli teyakkuz halinde durmak gerekiyor. Yani akıntıya karşı kürek çekmek. Negatif entropi.
Şimdi bu Alzheimer hastalıkları, beyin hastalıkları çok artıyor ya hocam.
Evet.
Şimdi ne diyorlar sana? Ya durduk yerde işte sudoku çözün, bulmaca çözün, şey yapın. Niye? Beyin hep çalışsın diyor. Beyin böyle atalete doğru giderse aslında bu unutma meselesidir. Yani onun aslı unutmaktır. O adam da niye bunamaya doğru gidiyor? O yapabildiği şeyleri unutmaya başlıyor artık.
Evet.
En son hali bu. O adam okumayı yazmayı bile unutuyor mesela bir noktadan sonra. Burada da bizim meselemizdeki beyin kalp meselesinden geçen ayda bahsetmiştik hafta. Kalbin devamlı uyanık olması için senin onu tahrik etmen gerekiyor devamlı. Kalbin uyanık tutabilmesi için, kalbin uyanık olabilmesi için. Beyin gibi yani. Bu kalbin de o uyanık olması neyle olacak hocam?
Zikrullah.
Hatırlamakla olacak değil mi?
Allah hepimize o noktada.
İnşallah.
Uyanıklık, dirilik, kalp noktasında da böyle bir kalbi selime ulaşacak bir dirilik nasip etsin Mehmet abi.
İnşallah.
Peki. Efendim hayrola da tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.